Değerli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzeriniz olsun. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız efendim. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah bu hafta da peygamberlik konusuna devam edeceğiz. Peygamberlerin toplumlarına dair sair özelliklerinden bahsedeceğiz inşallah. Buyurunuz kıymetli hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, peygamberler, tabii onların ayrı ayrı kıssalar var Kur'an-ı Kerim'de.
Her birisine tek tek değineceğiz hocam
İnşallah
inşallah.
ilerleyen programlarda onlara Hazreti Adem babamızdan başlayarak inşallah sırasıyla tarih sırasına göre inşallah onları ele alacağız. Kur'an-ı Kerim hangi çerçevede onların kıssası anlatıyor orada detaya girmiş olacağız. Ama
İnşallah.
bir de Kur'an-ı Kerim'in onların hepsini ilgilendiren ortak noktalarına temas ediyor. Onları anlatıyor. Yani bütün peygamberlerin geçerli durumları, halleri dile getiriyor. Biz bu programda da onu diğer kıssaların öncesinde onlara hazırlık mahiyetinde onların ortak özelliklerini
Zikredeceğiz inşallah hocam.
zikredeceğiz inşallah. Şimdi mesela Cenab-ı Hak onunla ilgili şöyle bir ifade kullanıyor. Ben diyor peygamberi niye gönderdim? Mesela Nisa suresinin 164. kerimesinde diyor ki ben diyor peygamber gönderdim ki orada en az 15-16 tane peygamber ismini saydıktan sonra ben bunlara vahyettikten sonra لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.
Eyvallah.
Yani ben bunları gönderiyorum ki kıyamet günü ben insanları hesaba çekerken insanlar kalkıp da ya Rabbi biz hiçbir şey bilmiyorduk. Kapkaranlık bir dünyada yaşadık. Ne senin efendim ayetini duyduk, ne senin bir mesajını duyduk. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Öyle bir kulluk yaşadık. Yani öyle bir hayat yaşadık geldik buraya. Demeyesiniz diye hiçbir insanın kıyamet günü kalkıp da Allah'ım ben bunu bilmiyordum. Ben bir peygamber görmedim, duymadım tarzında Allah'a ileri sürebileceği bir hücceti delil olmamasın diye gönderiyoruz. Bak ayet-i kerime böyle. Yine İsra suresinin efendim 17. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Orada yine peygamberlerin gönderilmesi hikmetinden söylüyor Cenab-ı Hak. Biz diyor işte o toplumlara peygamberleri gönderdik. Onlar eliyle aman Allah'a kulluk yapın. İşte günah işlemeyin. İsyankarlık yapmayın diye onlara söyledik. Fakat onlar dinlemediler. Biz onları helak ettik. Peşinden de diyor ki وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Biz diyor bir topluma, bir kavme, bir zamanda, bir bölgede peygamber göndermediğimiz sürece ve onlara doğru sıhhatli bir peygamber tebliğe ulaşmadığı sürece biz hiç kimseye asla azap etmeyiz.
Ters tanı kursak azap etmemek için peygamber göndeririz
Tabi
diyor.
aynı şey. Azap etmemek için peygamber gönderiyoruz. Yine ayet-i kerimede Fatır suresinde ve in min ümmetin illa halâ fîhâ nezîr. Orada da diyor ki efendim her bir ümmete mutlaka bir uyarıcı gelmiştir. Ama bir taraftan da bu ayet-i kerimeyle beraber bir taraftan da bir ayet-i kerimede bir fitretten bahsediyor. Fetret döneminden bahsediliyor. Özellikle Hazreti İsa Aleyhisselam'ın peygamberimize kadar geçen dönemde bazı peygamberlerin geldiği ilgili tarihi bilgi olmakla beraber bir 600 yıllık bir süre içerisinde peygamber gelmediği ilgili de bir elimizde
Bir
bilgilerimiz var.
kesinti olduğunu biliyoruz
Evet
yani.
ve Kur'an-ı Kerim buna ala fetratim minel rusul diyor zaten. Yani peygamberin arasının kesildiği bir fetret döneminden bahsediyor. Maide suresinde Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Şimdi dolayısıyla bu ayet-i kerimede biri değerlendirdiğimiz zaman bir. Demek ki Cenab-ı Hak peygamberleri insanlara bir kendi muradını bildirmek üzere yani kulluğun gereklerini, şartlarını öğretmek üzere peygamberler göndermiştir. Peygamberin en büyük vazifesi Allah'ın bu muradını kullarına ulaştırmaktır. Kulları ne yapacak? Bu Allah'ın istediği şekilde ona iman edecekler, amel işleyecekler ve kıyamet günü de azaptan kurtulacaklar ve cennete gidecekler. Bunun esas peygamberin vazifesi bu. Allah'ın dinini tebliğ etmek. Allah'ın ayetlerini insanlara tebliğ etmek. Orada Cenab-ı Hak peygamberin üç tane önemli vazife veriyor. Bütün peygamberin üç önemli vazifesi bir Allah'ın ayetlerini insanlara okumak, tilavet etmek. Sonra onların muradı ilahi, Allah'ın muradını onların anlayacağı şekilde detaylı bir şekilde ne yapacağını bilecekleri şekilde öğretmek.
Evet, aktarmak.
Ve üçüncü olarak da biz buna işte tebliğ, tefsir veya da talim diyoruz. Üçüncü olarak da tezkiye, onları kendine bırakmayıp onları diyeyim ki bütün eğitim öğretim metotlarıyla onları olgun, kamil insanlığına getirmene, gelmene yardımcı olmak. Üç önemli vazife var. Şimdi ama peki diyelim ki peygamber davete ulaşmayan insanlar ne olacak? Bir fetret dönemine denk gelen insanlar ne olacak? Ve dünyanın diyeyim ki herhangi bir yerinde ne bir Allah'tan ne peygamber haber olan insan ne olacak? İşte onunla ilgili de bu ayet-i kerime diyor ki eğer bir topluma sıhhatli, doğru bir dini bilgi, mesaj, bir peygamber daveti ulaşmamışsa ben diyor ona azap etmeyeceğim. Buyuruyor Cenab-ı Hak. O şekilde mi buyuruyor? Olabilir mi? Olabilir. Burada şu durumda söz konusu. Yani bir peygamber, sıhhatli bir peygamber daveti veya bir dini tebliğ ulaşmadığı gibi, bazı bölgelere ulaşmadığı gibi, tam tersine Allah'ın diyeyim hak dini İslam aleyhinde, peygamberi ve kitabı aleyhinde tam tersine olumsuz, menfi bilgilerin ulaştığı da çok insanlar bulunuyor.
Bunların durumu ne olacak?
Bunların durumu ne olacak? Tabii Allah bilir. Allah bilir ama peki bunların durumu kendilerine hiç peygambere ulaşmayan kişinin durumu çok daha acı.
Evet, daha zor. Vahim. Biliyor ama yanlış biliyor mesela.
Evet, daha vahim. Dolayısıyla Cenab-ı Hak inşallah onları affedebilir. O bilemeyiz tabii.
Yani biz Müslümanların görevi de bu bilginin doğru aktarılmasını sağlamak aslında. Tabii. Kendimize de böyle bir görev biçmemiz gerekiyor.
Tabii. Dolayısıyla şu an yaşadığımız dünyada baktığımız zaman milyonlar maalesef hak dinimiz İslam hakkında çok olumsuz, menfi kanaate sahip.
Bazı bölgelerde teröristle eşdeğer kabul ediliyor maalesef yani.
Yani çok bu şekilde.
Bunları düzeltmemiz gerekiyor.
Sadece bir küçük bir şey aktarmak istiyorum. Oryantalistler tabi uzun yıllardır İslam aleyhinde çalışmalar yapıyor. Yani doğuyu araştıran, İslam araştıran batılı müsteşrikler, oryantalistler yüzlerce, binlerce bu. Uzun yıllardır bütün yaptıkları hep İslam'ın aleyhinde ve İslam'ı kötü göstermek üzere çalışma yapıyorlar. Diyor ki bir tespite göre 1700-1900 yıl arası, 200 yıl. 200 yıl zarfında oryantalistlerin kitap, makale, dergi ve diğer yayınlar 3 milyondan fazla yayın yapmışlar. 3 milyon yayın
ne
yapılmış.
Kadar eriştiklerini gösteriyorlar.
Bunlar yani. İngilizce, Fransızca, bütün diyelim ki Avrupa dilleri, peki Arapça da tercüme ediliyor, Türkçe tercüme ediliyor. Yapmışlar ve bu diyor 3 milyon yayını, yazılı, göreseli bütün yayınlar. Bunları diyor şöyle bir mikserden geçirsek diyor, suyunu çıkaracak olsak ne demek istiyor bunlar? Baktığımız zaman 3 milyon yayının hepsi İslam diye bir din yoktur. Hazreti Muhammed diye bir peygamber efendim gelmemiştir. O bir yalancıdır. Kur'an diye bir kitap inmemiştir. O peygamber Muhammed'in uydurduğu sözdür mesajını veren yayın yapıyor. Peki bu etkili oluyor mu? Bütün dünyada etkili
maalesef
oluyor.
Hocam.
Oluyor. Benim bir acı tecrübem var. Onu nakletmek istiyorum. Yani bir, yani doğru bir İslami tebliğ ulaşmadığı yerler olduğu gibi, olabildiği gibi tam tersine İslam'ı kötü gösteren efendim bilgilerin ulaştığı da çok geniş bir kitle var. Ayet-i Kerime'de şu ifade çok geçiyor, çok mühim bir ifadedir. اَلَّذِينَ يَصُدُّنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا. Bunlar insanları Allah'ın yoluna saptırıyorlar ve o yolu Allah'ın müstakim yolunu eğri gösteriyorlar. Yani Bulgaristan, Kırca'da yaşadığım bir hadise, bir Türk çocuğu bir caminin avlusunda efendim 10 yaşında bir İbrahim, sordum. Sen dedim bizim peygamberi tanıyor musun? Bana dedi küçük kız çocuklarına sarkıntılık yapan sapıktan bahsetme dedi.
Allah Allah.
Yani bu şimdi 3 milyon efendim oryantalist yayınların İslam aleyhinde nasıl bir etki uyandırdığının çok somut bir misalidir bu. Yani
maalesef hocam.
Gerisini efendim siz kıyaslayın diye söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın böyle bir rahmeti var ama burada bize düşen çok büyük bir sorumluluk var. O nedir? O da doğru İslami dinimizin doğru bilgilerini insanlara
aktarmak,
o yanlışlarla mücadele etmek.
Aktarmak için can hıraş çalışmak hocam yani. Kolay değil bu kadar
balık kırmak. İnşallah bizim programlarımızda karınca kadarınca ona bir vesile ve hizmet olur inşallah.
Bu noktada yine peygamberlerin mesajlarının ortak olduğuna da biraz değinmek istiyorum kıymetli hocam. Hazreti Adem'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberlerin mesajı ortaktı. Bu peygamberler kendilerine itaat edilsinler diye gönderildi. لِيُطَاعَ بِيْذِنِ اللّٰهِ. Bunları nasıl anlamamız gerekir?
Şimdi efendim Allah tabi peygamberi itaati şart koşuyor. İtaat demek söz tutmak, bir emri istenilen şekilde yapmak demek. Cenab-ı Hak bizden itaat bekliyor. İşte namaz kılacağız, oruç tutacağız, hacca gideceğiz, Allah'ı zikredeceğiz, Kur'an-ı Kerim okuyacağız. istiğfar edeceğiz. İbadetlerimiz var. Güzel ahlaklı olacağız. Sabrımız, sebatimiz, cömertliğimiz. Dolayısıyla böyle olunca biz bunları kim öğreneceğiz? Yani namaz nasıl kılınır? Oruç nasıl tutulur? Hac nasıl yapılır? Efendim bir sabır, insan nasıl sabırlı olur? İnsan nasıl cömert olur? İnsan nasıl merhametli olur? Bunların bir bizim karşımıza bir örneği olması lazım. Bunun için Cenab-ı Hak peygamberleri bize zaten örnek şahsiyetler olarak gönderiyor. İşte Efendimiz'le ilgili olarak ayet-i kerime çok net. Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَدَيْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Yani Allah'a iman eden, onun azabından korkan rahmetin uman. Ahirete iman eden, cehennemden korkan cenneti uman. Allah çok çok zikreden müminler için Allah Resulü'ne uyulması gereken muazzam örnekler var. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı da örnek gösteriyor. Mümtehine 4'te, 6'da. Onlar da biz bütün insanlık için örnek şahsiyetler. Demek biz onların efendim yaptığı gibi yapmamız lazım. Onun için Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde peygambere itaatı kendisine itaat hep beraber zikretmiştir. Evet. Yani Allah ve Resul, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Daha önemli bir ayette sizin okuduğunuz ayet-i kerime Seban Hocam. Men yut'ur rasule fekad ata Allah. Yani peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yani peygambere itaat etmeden Allah'a itaat gerçekleşemez.
Olmaz, evet, kesinlikle.
Dolayısıyla peygambere itaat Allah'a itaatin ta kendisi, hatta ondan daha önce geliyor. Niye? Çünkü biz onun yaptığı gibi yaparsak Allah'a itaat etmiş olacağız. Efendimiz Aleyhisselam işte sallu kemal salli ra'aytumun salli. Ben diyor nasıl namaz kılıyorum? Kıyamım, rükûm, secdem. Bakın ona göre kılın. Diğer işte huzu anni menasikeküm hac mevsiminde diyor ki bakın diyor devin üstüne çıkıyor. Dualar okuyor, işte vakfe yapıyor, şu bu. Beni nasıl görüyorsanız bütün hacın amelleri meden alın buyuruyor. Evet, olur. Dolayısıyla peygamberlerin gönderilmesi ve ma arsene mir rasulün illa liyuta biiznillah. Onlar nasıl Allah kulluk yaptıysa onlar gibi efendim Allah kulluk yapmak bizim vazifemiz. Kulluk ancak bu şekilde olur. Hatta Cenab-ı Hakk'ın sevgisine ve efendim mağfirete ermenin yolu yine peygambere ittibadır. O amellerimizi de peygamberin yaptığı gibi yapmaya çalışmak. Bir, peygamberin dediğini tutmak var. Bir de kulluğumuzu onun yaptığı şekilde yapmak var. Bu da itaat diyoruz. Bunlar efendim gerekli hususlardır. Şimdi peygamberlere baktığımız zaman onların davetlerinin hep aynı olduğunu, ortak şeye davet ettiklerini biliyoruz. Çünkü hepsi, evet, Allah'ın peygamberi. Hepsi Allah'a kulluğa davet ediyor. Hepsi Allah'a imana, ahirete imana, efendim sadece Allah'a kulluğa davet ettikleri için bunların davetlerinin de aynı ve ortak olması zaten beklenen normal bir şey. Beklenen bir şey. Ama birkaç misal verelim. Mesela bak, mesela Araf suresinde peş peşe 7 peygamberin kıssasını anlatıyor. Yani işte Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Nuh Aleyhisselam, peşinden Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, efendim Lut Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, sonra Musa Aleyhisselam, bunlardan bahsediyor. Ve bunların şimdi ortak davetinden bahsediyor. Nedir o? Hepsi en ya'budullâhe mâ lekum illâhin gayru. Diyor ki efendim sadece Allah kulluk yapacaksınız. Çünkü sizin ondan başka ilahınız yok.
Hepsinde yani ortak.
Hem tevhidi davet ediyor hem ona kulluğa davet ediyor. Şuara süresine bak, orada yine Musa Aleyhisselam kıssasından başlıyor ama peşinden işte İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ı, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, onların efendim kıssalarını kısa anlatıyor. Ve onların ortak mesajını aynı kelimelerle, aynı ayetlerle dile getiriyor. Nedir? Diyor ki innilikum rasulün emin. Allah'ın size gönderdiği ben efendim güvenli bir peygamberim. Bana güvenin. Fettekullah ve atiyavun. Allah'a karşı gelmeden sakının. Allah'tan korkun. Bana itaat edin. Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr.
Ücret talep etmiyorum.
Evet. Sizden dünyalık olarak zerre kadar kuruş bir şey talep etmiyorum.
Bu da ortak.
Hatta gönlümde yok. İn ecriye illa Rabbil alemin. Benim mükafatımı Rabbil alemin verecek. Ben Allah'ın vereceği mükafata iman ediyorum, güveniyorum ve ona talibim, sizden hiçbir şey istemiyorum. Şimdi bu oradaki efendim 5-6 peygamberin hepsinde aynen tekrar ediyor. Ne demek ki o peygamberler hepsi Allah'ın gönderdiği emin peygamberler. Yani bütün vasıfları ortak. İşte onların mümin olmaları, Müslüman olmaları, emin olmaları, akıllı olmaları, fetane sahibi olmaları, tebliğ etmeleri, sadık olmaları, salih olmaları, Cenab-ı Hak bunları tek tek sayıyor. Yani bütün ne kadar kulluk arasında güzellik varsa onları peygamberlerin o sayıyor olan Cenab-ı Hak şahitlik yapıyor. Ve onlar da işte uyarıcı olmaları, müjdeci olmaları ve insanları hep aynı Allah'a, kulluğa davet ediyorlar.
Eyvallah kıymetli hocam. Bu noktada şahsiyetleri ortak dedik, mesajları ortak dedik peygamberlerin. La nüferriku beyne ahedin minhum. Onların arasını hiçbir şekilde ayırmıyoruz. Fakat Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde tilker rusulü fallanna ba'dahum ala ba'd diyor. İşte peygamberler biz onların bazısını bazısına üstün kıldık diyor. Bu kısmı nasıl anlamamız gerekir? Bu kadar ortak hususiyet varken bir kısmının diğerinin üstün olmasını nasıl anlamamız gerekir?
Şimdi şöyle, ortak nokta şu. Ortak nokta hepsi Allah'ın peygamberidir. Hepsi seçkin kullardır. Hepsi insanları Allah'a davet etmişlerdir. Hepsi efendim imanıyla, ihlasıyla, tevekkülüyle, teslimiyetiyle, her şeyiyle dört dörtlük kullardır. Ni'mel abd, hepsi güzel kullardır. Tamam, burada hepsi. Onların hepsinin Allah'ın peygamber olduğunu kabul noktasında la nüferriku beyne ahadin minhum. Arana ayırmıyoruz. Fakat Yüce Rabbimiz, onun sınırı yok. Cenab-ı Hakk'ın zatı sınırsız. Sıfatları sınırsız. Rahmeti, fadlı, lütfu, keremi ve rafi'u derecat. Cenab-ı Hak kendisini nasıl bahsediyor? Rafi'u derecat, zül arş. Allah arşın sahibidir ve Allah'ın dereceleri çok yüksektir. Cenab-ı Hak nihayesi dereceye sahiptir. Böyle olunca da kullarını nihayesi derecelere yükseltebilir. Ve onun sonu yok. Böyle olunca Cenab-ı Hak kullar üzerinde tecellisi farklı farklı. Peygamber olmakta, yani Allah'ın Resulü olmakta, ortak olmakla beraber iş fazilete geldiği zaman orada Cenab-ı Hak onlara da, hatta melekler de böyle. Yani hepsi melek ama dört büyük melek var diyoruz.
Evet.
Dört büyük melek var diyoruz. Diyoruz ama işte efendim Cebrail, Cenab-ı Hak ruh diyor. Onlar da meleklikle ortak olmakla beraber fazilet de bu kez
değişiyor.
Değişiyor.
Eyvallah.
Sahabe-i kiram da hepsi efendim sahabe.
Bir değil, doğru.
Ama Cenab-ı Hak Ensar, Muhacir Ensar diyor. Orada da kalmıyor. Muhacirin ilkleri, Ensar'ın ilkleri diyor. Ve diyor mesela Bedir. Bedir'e katılanları Cenab-ı Hak efendim ayırıyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bir insan Bedir'e katıldıysa Allah bir Cenab-ı Hak diyor ki ona kulum ne günah işlersen affedeceğim diyebilir. Çünkü Bedir'de olmak farklı bir şey. Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya Resulallah diyor senin ashabından Bedir'de katılanlar ne kadar faziletliyse melekler aleminde Bedir'e katılanlar da o kadar bizim aramızda faziletli diyor.
Hmm.
Şimdi baştan baktığımız zaman okuduğunuz ayet-i kerimede Sevan Hocam açık bir şey söylüyor. Cenab-ı Hak diyor ki bunları fazilet bakımından birbirine üstün kıldı. Örnek veriyor. Bir, Musa Aleyhisselam Kelimullah. Yani Tur Dağı'nda Cenab-ı Hakk'ın Musa'ya konuşması o bir özelliktir. Ve buna Kelimullah diyoruz. Bir şekilde bir efendim Allah'ın bir kulla konuşması onda ayrı tecelli ediyor. Onda bir üstünlük var.
Fazileti budur diyor yani.
Şimdi bütün peygamberler Cebrail Aleyhisselam Ruhul Kudüs'e desteklenmiştir. Ama İsa Aleyhisselam'ın Ruhul Kudüs'le münasebeti ve eyyedden bir Ruhul Kudüs bir farklı. Orada bir efendim bir tık, iki tık, üç tık neyse
evet.
Efendim bir fark var yani. Çünkü bir defa anne rahminde oluşması bir efendim Cebrail'in üflemesiyle başlıyor. Ondan başladığı için İşte diyelim ki onun diyelim ki o Cebrail'le olan beraberliği çok farklı bir şey. Ama varafe abadon derecat diyor Cenab-ı Hak. Birisi var ki yani peygamberin içinde birisi var ki ismi vermiyor. Onu siz düşünün. O da Peygamberimiz Aleyhisselam. Onu hem peygamberin kendi tefsiri var hem de bütün müfessirlerin ittifakı var orada. O Bağdahum'daki efendim birisi var ki sözü Peygamberimize ait. Varafe abadon derecat. Birisi var ki Allah onun dereceleri yükseltmiştir. Ne kadar derece onu bilemiyoruz. Rafi'u derecat yani derece yükselen Cenab-ı Hak istediği kulun derecelerini çok yükseltebilir. Bu şekilde mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak mesela bütün peygamberler şükür. Şükredici.
Evet, ortak vasıflar öyle.
Var ama Cenab-ı Hak bu vasfı ayetlere sadece Nuh Aleyhisselam'a veriyor. Bunun manası diğer peygamberler şükredici değil anlamına gelmez. Fakat Nuh Aleyhisselam'da bu yönde bir tık.
O şekilde var. Temayüz ediyor demek.
Yani. Şimdi bütün peygamber Allah'ın dostudur. Hiçbir peygamber Allah'ın düşmanı olabilir mi? Haşa. Ama Kur'an-ı Kerim Bettekazallahu İbrahim'e Halil'e diyerek İbrahim Aleyhisselam'ın kulletine dikkat çekiyor. Bütün peygamberler ni'mel abd'tır. Güzel kullardır yani. Hiç şüphe yok. Ama Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam'a ayet-i kerimelerde bunlar efendim ni'mel abd'i efendim bir özel olarak zikrediyor. Dolayısıyla burada da böyle fazilet bakın üstünlük olabilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın tefsiri açık zaten. Diyor ki Allah Teala beni diyor diğer peygamberleri bir kısım yönlerden diyor üstün tuttu diyor. O ayet-i kerimeyi tefsir ederken nedir? Diğer peygamberler kendi kavimlerine gönderilmişti. belli bir zaman ve bölgeye münhasırdı risaletleri. Ama kıyamete kadar tek peygamber benim. Benim davetim evrensel cihan şümül kıyamete kadar. Mesela Cevamül Kilim, Kur'an-ı Kerim. Yani yeni peygamber kitapları geldi ama Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bütün insanlığın kitabı. Bir aylık mesafeden diyor düşmana korku salınacak Allah bana bir şey verdi diyor. Yani Muhammed geldi der mi adam bir ay önceden içi titremeye
korkar,
başlıyor.
Evet.
Korkar. Ve cu'alet diyelerdi meslemek dahura. Bütün yeryüzü yani orada secde etmeye, namaz kılmaya mani bir zahir pislik olmadığı sürece yeryüzünün her tarafı bana mescit kılındı, namaz kılabilirsiniz. Diğer önceki dinlerde sadece mabette namaz kılınabiliyordu.
Bu şekilde bir özellikler
tabii
olabiliyor.
Tabii olabiliyordu. Başka yine böyle efendim özellikler zikrediyor. Dolayısıyla bu da Allah'ın bir lütfudur.
Yani ülül azm peygamberler dediğimiz azimet sahibi peygamberleri de bu şekilde mi anlamamız gerekir kıymetli
yani,
hocam?
Yani tabii yani öyle bir ayrım var ve iki ayet-i kerimede birisinde genel ifade kullanılır azim diye, birisinde de o ülül azmın kimler olacağına dair bir işaret de bulunuyor. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Biz diyor bütün peygamberlerden diyor misak aldık, kuvvetli bir söz aldık, Allah'ın dinini tebliğ edeceksiniz diye. Ve minke peygamberimiz ve min Nuh aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselam ve efendim İsa aleyhisselam. Dolayısıyla bu beş peygamberi Cenab-ı Hak diğerlerine ayırarak büyük peygamberler. Ulul azm peygamber olarak nitelemiş oluyor.
Güçlü bir misak aldı ve diğerlerini de üstün kalarak onları ulul azm sıfatıyla sıfatladı. Kıymetli hocam değinmek istediğim bir husus da peygamberlerin mucizelerle desteklenmiş olması. Bu kısmı gerek peygamberlerin hayatları özelinde örneklendirebiliriz, gerekse de Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı özelinde örneklendirebiliriz. Genel olarak da peygamberliğin, peygamberlik müessesesinin Allah'tan bir nişane olarak mucizeyle desteklenmesinden bahsedebiliriz. Bu kısmı sizden dinlemek isteriz kıymetli hocam.
Şimdi tabii peygamberler böyle arkasında bir ordu taşıyan insanlar değildi. Yani ben peygamberim, bak sözümü dinlemezseniz işte arka ordum var saldırırım. İşte sözümü dinletirim tarzında insanlara bir güç kullanan, başka bir şekilde efendim kendilerini ona kabul edecek bir güçleri, kuvvetleri yoktu. Temiz insanlardı, ahlaklı insanlardı, dürüst insanlardı ve Allah'tan vahiy yalıyor ve sadece konuşuyorlardı. Yani insanlara sadece dili tebliğ ediyorlardı. Tebliğ buluyorlardı o kadar. Böyle olunca tamam dürüstlükleri çok önemli. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'a ilgili diyor ki işte Abdullah bin Selam diyor efendim onun diyor efendim hiçbir mucizesi olmasaydı onun sadece o yüzünün parlaklığı, güzelliği bu sima yalan söylemez.
O
O
yeterdi.
yüzündeki o parlaklık, aydınlık onun peygamber olduğunu mucize yeterdi diyor. Böyle insanlardı. Ama Cenab-ı Hak onları nübüvvetlerini tasdik için delil olarak onlara böyle hayin hacette ortaya koyabilecekleri mucizeler ikram etmiştir.
Bu da onların ortak özelliği.
Tabi olmuştur. Yani her peygamberin mutlaka mucizesi olmuştur. Bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor ama mucizesi anlatmayan peygamberler de olabilir. Yani Adem Aleyhisselam bir mucizesinden bahsedilmiyor mesela bildiğim kadarıyla. İşte günah işliyor, tövbe istiğfar ediyor ama şöyle bir mucizesi var tarzında bir şey ben hatırlamıyorum hocam.
Evet.
Dolayısıyla her peygambere mucize verilmiştir ama bunların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Ama anlatılma şartı yok. Anlatılmayan mucize de olabilir. Şimdi önceki peygamberlere Cenab-ı Hak daha çok fiili alandan efendim mucizeler vermiş durumda. Bunların içerisinde Musa Aleyhisselam yeri geldiği zaman tabi o mucize gireceğiz
Geleceğiz
ama
hocam inşallah.
Cenab-ı Hak zaman zaman şu ifadeyi kullanıyor. وَلَقَدْ اَتِنَا مُوسَى تِسَى اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Biz diyor Musa'ya diyor 9 tane diyor çok apaçık mucize verdik diyor. Onlar da zaten efendim işte Asa'nın diyelim ki uç mucizesi, Asa'nın yılana dönüşmesi, Asa'nın vurup taştan suyun efendim çıkması, Asa'nın vurup denizin yarılması, yolu açılması ve yedi beyza yani elini sok diyor göğsüne çıkar diyor. Musa Aleyhisselam esmer telli bir peygamberimiz yani çok siyah değil esmerli bir. Kol diyelim ki bir normal esmer bir kol diyelim. Bir çıkarıyor yani floresan gibi diyelim ki efendim
Bembeyaz.
Parıldıyor o şekilde bembeyaz ve ışık saçıyor yani böyle. Diğer o Mısır'daki yaşanan hadiseler işte efendim kandır, kurbağadır, bittir, piredir, tufandır falan böyle. Bunlar açık bildiriliyor. İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri hasta iyileştirilmesi, gizli olanlara haber vermesi. Diyor ki ve unebbiküm mimma te'ekulûne ve mâ teddehrûne fî buyutikum. Ben size diyor evinizde neler biriktiriyorsunuz, neler efendim yiyorsunuz bunları diyor ben size haber veririm tarzında. Dolayısıyla önceki peygamberlere bu şekilde İsa Aleyhisselam'ın devesi gibi diyelim. Böyle mucizeler vermiş ama mucize noktasında ayetlerde sürekli şöyle bir hatırlatma yapılır. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِيَذْنِ اللّٰهِ. Yani mucize ortaya koymak peygamberin kendi yetkisi olan bir şey değildir.
Allah'ın iznine bağlı.
Talep edebilir, toplum talep edebilir. Ancak bu Allah izin verdiği takdirde gerçekleşir.
Çok önemli bir husus.
Yoksa peygamber işte canım istediği zaman efendim atarım asayı yılan olur, atarım efendim taşı su çıkar falan değil. Ne zaman Cenab-ı Hak müsaade ederse vur Musa, taşa vur çıksın. Vur Musa denize yayılsın. Allah izin vermediği takdirde peygamberin hiçbir şey yapacak yeri yok. Dolayısıyla tıpkı şefaat gibi bu mucize noktasında Cenab-ı Hak bu benim iznime bağlıdır. Ben ne zaman, hangi zaman, ne şekilde bunu uygun görürsem o zaman bu gerçekleşir. İstediğim şekilde gerçekleşir. İstediğim mucize gerçekleşir. Diğer türlü yani burada inisiyatı peygambere değil, inisiyatı tamamen Yüce Rabbimize, peygamber bir aracı olmuş oluyor. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'da bir farklılık var. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önce peygamberler gibi böyle maddi, fiili hayatta mucizeleri olduğu gibi işte elinden suların akmasından yarılması ilahiri yüzlerce efendim olağanüstü hadise kaynaklarımızda anlatılır. Bunların pek çoğu da sahihtir. Ama Cenab-ı Hak peygamberimize esas büyük mucizeyi Kur'an-ı Kerim olarak vermiştir.
Kerim olarak
ve Kur'an-ı Kerim'de ilim mucizesidir. Yani bilgi mucizesidir.
Baki kalacak bir mucize.
Baki kalacak bir mucizedir ve Mekkeliler peygamberimize mucize talep edince Cenab-ı Hak ya size bir kitap gönderdi. Bunda hidayet var. Bunda rahmet var. Bunda sizin dünyanın ahiretin şerefi var. Dünya ahiret bütün mutluluğunuzu elde edeceğiz. Allah'ın ahkamı var. Mucize olarak bu yeter artar bile başka mucizeye gerek yok diye bunu ifade etmiştir.
Eyvallah Yüce Rabbimiz. Hocam. Dolayısıyla mucizeliğin de mucizelerin de peygamberliğin bir alamet olduğunu ifade etmiş bulunduk. Ve böylece peygamberlik konumuzu da tamamı erdirmiş olduk. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Rabbim bizleri dini üzere sabit olan muhlis kullarından eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.